Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya, Bir Bakış Açısı programımıza daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yurt dışı eğitim danışmanı Rahmi Mesut Yılmaz kardeşimizle beraberdik. Bugün yine önemli bir konuyu kendisiyle birlikte ele alacağız. Yurt dışı eğitimi ele alıyoruz. Yurt dışı eğitimde staj imkanlarını, work and travel'ı, efendime söyleyeyim, birkaç ülkeyi gündemimize alarak değerlendirmelerde bulunacak değerli hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Tekrar beni ağırladığınız için.
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tabii geçtiğimiz hafta bazı değerlendirmelerde bulunmuştunuz ama kalan bir kısım yerler kalmıştı soru anlamında. Hocam okulu bitirdik diyelim. Ondan sonraki süreçte önce staj ve iş imkanlarını bize anlatabilir misiniz?
Türkiye'de okulu bitirdik derken liseyi mi, üniversiteyi mi bitirdik?
Üniversiteyi bitirdik ve yurt dışına çıkış yapacağız. Yani nasıl bir süreç var? Yurt dışına gittik, master yaparken bir staj olabilir mi? Yoksa bir istihdam söz konusu olabilir mi? Ya da work and travel'la gidilip daha sonra bu süreçlere dahil olunabilir mi hocam? Bize bir çerçeve çizebilir misiniz?
Tabii ki, memnuniyetle. Öncelikle tabii üniversite bitişine bırakmamak gerekir. En azından işin hazırlık kısmını. Üniversite eğitimi sırasında yapmamız gereken çok önemli bazı tik atmamız gereken unsurlar var. Her şeyden önce work and travel'dan bahsettiniz. Work and travel çok önemli bir, kıymetli bir fırsat bence. Bunun ne olduğunu daha detaylı konuşuruz belki birazdan. Work and travel programı sadece Amerika için geçerli bir program ve üniversitenin ara sınıflarındayken katılınabilen bir program. Hatta 4. sınıftayız. Önümüzdeki yaz mezun olacağız. Work and travel'a katılamıyoruz. Yani 1-2-3'ün ara sınıflarında, yaz tatilinde gittiğimiz bir program. Üniversite sonrası için ise tabii bir sürü seçenek var öğrencilerimizin önünde. Burada önemli unsurlardan bir tanesi de sizin bahsettiğiniz gibi karar verirken hani gittiğimiz ülkedeki hem eğitim sırasında hem de eğitimden sonraki çalışma fırsatları. Orada çalışabilmenin tabii iki önemli faydası var. Birincisi, bu çalışma her halükarda bir deneyimdir yurt dışındaki öğrencimiz için. Hani bu bir McDonald's'ta hamburger yapıyor da olsak ya da bir markette rafları diziyor da olsak, yani vasıf gerektirmeyen böyle öğrencilerin yaptığı part-time işlerde bile çalışıyor olsak başlangıç için, insana çok fazla şey kazandırıyor. Yurt dışındaki iş disiplini, orada insanların işte işe olan saygıları, bakış açıları ve iş ortamındaki o küresel kültürü de öğrenmiş oluyor öğrenciler. Dolayısıyla çok faydalı. Ama eğitimden sonra kendi eğitim aldığımız bölümle ilgili de çalışmak mümkün. O zaten kariyerle ilgili ayrıca bir kıymet. Dolayısıyla birinci unsur aslında iş deneyiminin kendisi. İkinci unsur ise bunun bize katacağı finansal fayda. Hani mevcut kurlar göz önüne alındığında yurt dışında, hani bırakın eğitimi, orada fiziksel olarak bulunmak bile, hele İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya gibi, Almanya gibi ülkelerde fiziksel olarak bulunmak bile çok çok yüksek maliyetlerle karşımıza çıkıyor Türk lirasına çevirdiğimizde. Hani orada çalışıyor olup masrafların tamamını olmasa bile bir kısmını bile karşılamak çok önemli bir avantaj. Tabii burada işin hani maliyet kısmına girmişken bir başka konuda burs. Hani burs alabilir miyiz? Burslu master yapabilir miyiz? O da bir seçenek. Burs almanın da kendisine göre şartları var. Dolayısıyla bunlar böyle kısaca özetlenebilir. Hangisinden başlayalım? Yani burslar çok ilgi çeker genellikle. Bursların biraz detayına girelim isterseniz.
Evet hocam, iyi olur. Burslar çok iyi olur. Buyurun.
Burs almak aslında, bursun kendisini almanın kriterleri, şartları belli. Burslar birkaç şekilde alınabilir. Birincisi işte Jean Monnet gibi Avrupa Birliği ülkelerinde verilen burslar. Chiwining gibi İngiltere devletinin yabancı öğrencilere master için verdiği burslar. İşte Türkiye'de farklı vakıflar ve organizasyonların verdiği burslar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği burslar. Bu bursların bir kısmı karşılıksızdır. Bir kısmı işte devletimizin verdiği burslar, yurt dışına git derseniz, devlet eğer sizi yurt dışına gönderiyorsa bursuzlu olarak, siz orada kaldığınız her bir yıl için döndüğünüzde 2 yıl Türkiye'de devlet kademelerinde çalışırsınız. Yani diyelim ki 2 yıl master'a gönderdi devlet sizi, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 4 yıl Türkiye'de memur olarak çalışırsınız, sonra ayrılabilirsiniz. İşte Jean Monnet bursu karşılıksızdır. İşte Türkiye Eğitim Vakfı'nın verdiği burslar var. Bir sürü burslar var. Bazılarında Türkiye dönme zorunluluğu vardır. Bazılarında DAD bursu mesela Almanya için size borç olarak verir o parayı ve siz mezuniyetten 2 yıl sonra peyderpey ödemeye başlarsınız. Burslar apayrı bir kategori ve çok çeşitli. Bir de üniversitelerin kendilerinin verdiği burslar var. Yani Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir organizasyondan burs almıyorsunuz. Amerika'da bir üniversiteye gideceksiniz. O üniversite size burs verebiliyor. Ya da Kanada'da ya da İngiltere'de ya da Avustralya'da. Bu bursların bir kısmı yine organizasyonun verdiği burslar gibi eğitim, konaklama, cep harçlı, uçak bileti her şeyinizi karşılayabilir. Sadece eğitiminizi karşılayabilir. Ya da sabit bir miktar size her ay ödeme yapabilirler. Üniversite burslarıyla ilgili fırsatların en fazla olduğu ülke Amerika'dır, uzak ara. Üniversitelerin kendi verdiği burslarla ilgili. Ve en fazla burs olan alanlar da genellikle teknik alanlardır. Yani bir sosyal bilimlerle ilgili bir alanda, uluslararası ilişkilerde, hukukta daha azdır burs. Ama bir mühendislik programında ya da fen bilimleri programında çok çok daha fazladır. İşletme programlarında yine nispeten daha azdır. Dolayısıyla böyle farklı burslar var. Üniversitede olan ve bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa bu burslarla ilgili en önemli kriter not ortalamasıdır. Ve not ortalaması öyle bir şeydir ki siz üniversite bitirdiğiniz anda dönüp telafi edemezsiniz artık onu. Yani ben 2 ile mezun oldum, 2,5 ile mezun oldum ama döneyim hani biraz ders çalışayım, not ortalamamı 3,5'a çıkarayım gibi bir şansınız yok. Bu sadece üniversite sırasında gerçekleştirebileceğiniz bir performans kriteri. Dolayısıyla şöyle Amerika için konuşuyorsak sadece not ortalaması 3'ün üzerinde olmalı, 3,5 olmalı, 3,8 olmalı, 3,9 olmalı değil aslında. Daha önemsedikleri Amerika'nın siz bölümünüzde ilk yüzde kaçtasınız? Yani siz ODTÜ'desinizdir, not ortalamanız 2,9'dur ama bölümde ilk 3'tesinizdir. Yani üniversitede hangi dilimdesiniz, yüzde kaçlık dilimdesinizle ilgili ekstra bilgi talep ederler öğrenci işlerinden. Bunların formları vardır, bunları biz yönetiyoruz. Dolayısıyla not ortalaması zaten o 3'ün mutlaka üstünde olmalı. Ama bunun kadar önemli olan sizin yüzdelik diliminizdir. Yani benim 3,5 not ortalamam var ama %50'lik dilimdeyim. Bizim üniversitede zaten herkesin ortalaması 3,5. Bu farklı bir durum. 2,7 ortalamam var ama ben ilk 3'teyim bizim üniversitemizin bölümünde. Bu farklı bir durum. Yine yeri gelmişken hani burs ve üniversite bursu dediğimizde gayri ihtiyari konu Amerika'ya döner. En fazla fırsat orada olduğu için. Yine Amerikalı üniversiteler için son 60 kredinin not ortalaması daha önemlidir. Yani son 2 sene. Dolayısıyla biz 1 ve 2. sınıflardaysak şu anda hani 3'ün başındaysak bile gaza şimdi basıp not ortalamamızı hala telafi edebiliriz.
Geç kalmış
değiliz. Not ortalaması evet. Bu güzel bir haber. Bunun dışında mesela Amerika'daki üniversite bursları için konuşuyorsak nasıl bizde üniversite eğitimi sonrası lisansüstü programları için girilen bir ALES sınavı varsa Amerika'da da bunun karşılığı olan 2 tane sınav var. Biri GRE, biri GMAT. GMAT işletme bölümleri için girilen sınavdır. GRE ise diğer bütün bölümler için girilen sınavdır. Genel GRE olabilir, subject testler olabilir, konulara dönük GRE'ler. Yani psikoloji için ayrı bir GRE var mesela. Bizde bir ALES var ama Amerika'da işte psikoloji için ayrı bir ALES, mühendislik için ayrı bir ALES, matematik için ayrı bir ALES gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bu sınavlardan aldığınız not da sizin hem üniversiteye girip giremeyeceğinizi hem de o üniversiteye burs alıp alamayacağınızı belirler. Bunun dışında işte referans mektuplarıdır, niyet mektuplarıdır, kendi üniversitenizde yaptığınız akademik çalışmalardır. Bunlar da yine paketin diğer kısımlarıdır. Dolayısıyla ortalama yani GRE, GMAT'ten mesela işletme bölümü için bile konuşuyorsak hani GMAT'ten 700'ün üzerinde bir skor alan 800 üzerindendir GMAT. Sayısal ve sözel beraber puanlanır. Not ortalaması da 3.5'un üstünde ya da kendi üniversitesinde ilk %5'te ya da %10'da olan bir öğrenci. Bu GMAT skoru, zaten bu GMAT skoru beraberinde iyi bir İngilizceyi gerektiriyor. Hani onu hızlı geçiyoruz, TOEFL ya da IELTS. İngilizce zaten hani artık bir zorunluluk, onu hızlı geçmiş olduk. İyi referans mektupları, iyi niyet mektuplarıyla bir yıl önceden başvurarak Amerika'daki top üniversitelerden burs alabilir böyle bir öğrenci. Ha, böyle bir öğrenci gidip hani Jean Monnet'den ya da Fulbright'tan ya da İngiltere, Fulbright Amerika için, Dad Almanya için, Chevening İngilizce için o ülkelerin devlet burslarına da başvurup çok rahatlıkla alır. Dolayısıyla aslında burs almak kolay. Burs alacak seviyeye gelmek zor. Orada da ilk başlayacağımız yer üniversitedeki not ortalamamız, bir yandan İngilizcemiz ve bu uluslararası ALES dediğimiz sınavlara, ALES karşılığı olan sınavlara hazırlanmak gerekiyor. Buyurun.
Hocam şimdi diyelim ki her şeyi hallettik ve bursu aldık. Bitiyor mu?
Evet.
Hayır değil mi? Çünkü not ortalaması orada da yüksek olmalı. Doğru mu?
Master'a gittikten sonra mı?
Evet.
Şimdi master'a gittikten sonra mesela Amerika'daki üniversitelerin bursları genellikle şöyle karşılıklı oluyor. Üniversiteden burs alıyorsak. Alabama Üniversitesi'nden kabul aldık ve üniversite bursu veriyor. Genellikle üniversiteler bizden asistanlık yapmamızı isterler. Asistanlık da 2 ay alır. Türkiye'deki üniversitelerinizde de asistanlar vardır. İşte yüksek lisansını yapan, doktorasını yapan öğrenciler bir yandan asistanlık yaparlar. Asistanlık 2 ay alır. Research Assistantship ya da Teaching Assistantship diye Amerika'da. Eğer siz başlangıçta araştırmada bir grubunda olursunuz, hoca araştırmalarında yardımcı olursunuz. Ama bir süre sonra derslere de giriyor olabilirsiniz. O işte İngilizcenize, sizin kıdeminize, bölümünüzde ne kadar iyi olduğunuza bağlı. Hocanın sizi tanımasına bağlı. Dolayısıyla üniversiteden alınan burslara biraz fazla yöneldim. Çünkü onlarla ilgili fırsatlar çok çok daha fazla. Hani Fulbright'ın, Chevening'in ya da Jean Monnet gibi burslar ya da Dad'ın bursları daha rekabetçi bu üniversitenin burslarına göre. Ama onlar da karşılıksız. Yani ya Türkiye'ye dönmenizi bekliyorlar size ya da bir süre sonra para kazanmaya başladıktan sonra ödemenizi bekliyorlar. Dolayısıyla asistanken biz zaten orada yine üniversiteden aldığımız burslar karşılığında işte belli not ortalamasını tutturma şartları elbette olabilir. Tabii bu işin üniversite eğitim tarafı. Hani siz sohbete başlarken üniversite sonrası kariyer onlara da bahsettiniz. İşin o kısmı bambaşka bir kısım. Burs konusunu burada isterseniz kapatalım. Çalışmalara, işte üniversite sırasında çalışmalara ve sırasında ve sonrasındaki çalışma programlarının fırsatlarından biraz bahsedelim.
Şimdi stajda mı bir ülke yoksa direkt iş başvuruları mı söz konusu?
Şimdi şöyle aslında staj dediğimiz konu bazı master programlarının kendi içerisinde stajları zaten var. Yani siz master'a kabul aldığınızda zaten o iş yerleştirme programıyla birlikte kabul alıyorsunuz. Hatta bazı lisansüstü sertifika programlarının da çalışma staj süreleri var. Dolayısıyla mesela Kanada'da bu çok yaygın. Bir senelik bir programa kayıtlıyorsunuz sertifika programına. 6 ayı eğitim oluyor, diğer 6 ayı staj oluyor ve staj yaparken para da kazanabiliyorsunuz. Ya da 1 sene artı 6 ay, 1 sene artı 1 sene. Böyle stajlı programlar zaten mevcut ve o stajlar da genellikle paralı oluyor. Dolayısıyla programı seçerken hani biz içerisinde iş yerleştirmesi de olan bir master'ı ya da lisansüstü sertifika programını seçebiliriz. Hani lisansüstü sertifika programı ne demek denebilir? Türkiye'de bir akademik karşılığı yok bunun. Hani akademik hiyerarşinin en tepesinde doktora vardır. Onun altında master, onun altında işte 4 yıllık lisans programları, ön lisanslar, lise, ortaokul, ilkokul. Doktorun üzerindeki doçentlik, profesörlük gibi ünvanlar bunlar kadro ünvanları biliyorsunuz. Akademik ünvanların en büyüğü doktoradır. Dolayısıyla master evet. dediğimiz şey bu akademik hiyerarşi içerisinde bir program. Ama sertifika programları öyle değil. Yani onlar üniversitelerin açtığı kurslar gibi düşünülebilir. Fakat o kurslar da çok nitelikli oluyor ve bu kursların bir kısmı sadece üniversite mezunlarını kabul ettiği için lisansüstü sertifikalar diyoruz. Hatta Avustralya gibi ülkelerde siz çok iyi bilirsiniz. Hani master 1,5 senedir. Siz o 1,5 senenin 6 ayını bitirirseniz size lisansüstü sertifika programı verirler. Bir senesini bitirirseniz lisansüstü diploma, tamamını bitirirseniz master. Aslında dolayısıyla o sertifika programlarının bazılarında aldığınız dersler master'da alınan dersler aslında. Dolayısıyla bunlarla ilgili de çok fazla seçenek, alternatif var. Hepsini ayrı ayrı kendi mecrasında değerlendirip artılarına eksilerine bakmak gerekir. Şimdi bütün bunların nesnesinde bizi dinleyenler muhtemelen hani daha ciddi, işte ben makine mühendisiyim, master yaptım, o ülkede makine mühendisi olarak çalışabilir miyim? Evet. Ya da uluslararası ilişkiler mezunuyum, gittim işte Birleşmiş Milletler'de ya da işte Brüksel'de iş bulabilir miyim gibi, kendi eğitimleriyle ilgili devam edebilir miyim diye merak ediyorlardır. Burada birkaç tane unsur var bunu belirleyen.
Buyurun.
Birincisi sizin çok donanımlı bir meslek erbabı dahi olsanız, yani çok iyi bir makine mühendisisiniz. Türkiye'den de mezun olmuş olabilirsiniz. Hani Türkiye'de de çok kıymetli bölümlerimiz, üniversitelerimiz var. Fakat bu çok iyi bir mühendis olmanız ya da işletmeci olmanız size hemen yurt dışında, özellikle üniversite biter bitmez, bir çalışma fırsatı sunamıyor. Çünkü karşı taraftaki üniversite, ülke mesela Almanya ya da İngiltere ya da Amerika. Oradaki bir işveren sizi istihdam ederken zorlanıyor. Yani sizi istihdam etmek istese bile zorlanıyor. Çünkü çalışma izinleri ve oturma izinleri devlet kontrolünde ve ülkelerde kendi vatandaşlarına öncelik veriyorlar ve yurt dışından gelmiş birisine çalışmaya ve oturma izni direkt kolaycana verilmiyor. Burada tam bu noktada yurt dışında aldığınız eğitim devreye giriyor. Çünkü ülkelerin hemen hemen tamamı, yani Almanya eğitim sonrası 2 yıl çok rahat çalışabilirsiniz. İngiltere aynı şekilde eğitimden sonra 2 yıl çalışma izni var. Kanada yine aynı şekilde eğitimden sonra 2 yıllık bir programdan sonra 3 yıl, 1 yıllık bir program, 2 yıllık, 1 yıllık bir programdan sonra da 1 yıl çalışma iznini otomatik olarak veriyor. Avustralya aynı şekilde 18 ay veriyor. Dolayısıyla siz yurt dışında eğitim aldığınızda, bu akademik bir eğitim ise, zaten o ülkede oturma ve çalışma iznini geçici sürede olsa almış oluyorsunuz. Yani bir işveren sizi işe alırken oturma izni ve çalışma izni zaten elinde tutan bir iş gören olarak sizi işe alıyor. Hani Türkiye'den çok iyi makine mühendisiyiz. Almanya'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki işverenlere başvurduğumuzda çoğu zaman hemen eleniyorsunuz. Çünkü sizin ülkede oturma ve çalışma izniniz yok. Dolayısıyla biz buradan hani bir ülkeyi tercih ederken o ülkede öğrencilere mezuniyet sonrası böyle çalışma izni veriliyor mu, verilmiyor mu, hangi şartlarda veriliyor? Birincisi buna bakmamız lazım. Burada çok avantajlı ülkeler var, az önce saydığım gibi. İkincisi ise o ülkedeki iş gücü piyasası, nitelikli iş gücü piyasası yabancıları istihdam etme pratiğine sahip mi? Yani ne demek istiyorum? Mesela Avustralya ve Kanada göçmen ülkeleri ve onlar, oradaki işverenler çok alışıklar yurt dışında gelen kişileri istihdam etmeye. Çünkü çok ciddi bir nitelikli insan açıkları var. Ama mesela İngiltere o kadar açık bir ülke değil. Yani bu şöyle bir sonuca doğuruyor. Hem siz üniversiteyiniz bitirdi, elinizde çalışma izniniz de var. Ama siz iş arıyorsunuz. Yani Türkiye'de iş aramaktan bir farkı yok. Dolayısıyla o istihdam piyasasının müsait olması gerekiyor. Dolayısıyla yabancılara daha açık, daha küresel işletmelerin olduğu ve küresel çalışanların fazla olduğu ülkeleri tercih etmek gerekiyor. Bu noktada da hani İngilizce konuşulan ülkeler arasında İrlanda, Avustralya ve Kanada öne çıkıyor. Hani bu ülkeler eğitim sonrası iş bulmanın daha kolay olduğu ülkeler. Bir başka unsur ise size evet geçici bir çalışma izni verildi. Amerika'da herkese işte OPT ile minimum 12 ay eğitim sonrası çalışma izni veriliyor. Ama 12 o geçici çalışma izni bittikten sonra o çalışma izninin uzatılması veya kalıcı hale gelmesi ne kadar kolay? Yine burada bazı ülkeler göçmen kabul eden ülkeler, bu ülkeler daha kolay. Bazıları ise daha zor. Ve bu kolaylık ve zorluk bazen bölüme göre de değişiyor. Yani mesela siz eğer bir mühendislik öğrencisiyseniz Avustralya sizin için çok uygun. Ama işletme öğrencisi için Avustralya uygun değil. Hani Kanada daha fazla fırsat sunar size. Dolayısıyla bütün bunlar her öğrenci için, her birey için ayrı ayrı oturulup kendi kariyeri için planlanması gereken unsurlar. Buyurun.
Değerli hocam, çok önemli bilgiler veriyorsunuz. İnşallah kısa bir ara verelim. Kısa aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Rahmi Mesut Yılmaz hocamızla beraberiz. Hocam istihdamı konuşuyorduk. İrlanda, Avustralya ve Kanada'da istihdamın daha kolay olduğundan bahsetmiştiniz. Biraz buradan isterseniz devam edelim. Avustralya ve Kanada'daki istihdam ve yaşam avantajlarını hocam değerlendirebilir misiniz? Neden dünyanın en yaşanabilir ülkesi Avustralya ve Kanada?
Avustralya ve Kanada'yı diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik göçmen ülkeleri olmalı. Yani Avustralyalı sayısı ya da Kanadalı sayısı görece çok daha az. Herkes bir yerlerden göçmüş. Yani dedeleri, babaları ya da kendileri göçmen olarak o ülkelere gelmiş insanlar genellikle. Beyaz yakalı kısmında özellikle bu çok fazla. Çünkü göçmenler genellikle beyaz yakalı, işte üniversite mezunu kişiler oluyor yurt dışından. O ülkeye, üniversiteyi ya okuyarak, o ülkede bitirmiş olarak devam ediyorlar ya da işte kendi mesleklerinde iş deneyimlerinden sonra göçmen oluyorlar. Bu da o ülkelerde hem iş ortamında hem de sosyal ortamda daha böyle toleranslı, daha böyle hani ülkenin herkese açık, daha küresel, dünyanın her yerinden insanların geldiği, işte herkesin farklı dinlerden, farklı ırklardan, farklı dillerden geldiği ve beraber huzur içerisinde yaşadıkları bir ortam oluşturuyor. Ve göçmen almaya da devam ediyor bu ülkeler. Dolayısıyla hala yurt dışından yeni gelecek kişilere de açıklar. Bunun da oluşturduğu o çok kültürlülüğün ve toleransın ve insanların birbirlerinin dinlerine, kültürlerine saygılı olduğu ortam çok önemli bir sinerji ortaya çıkarıyor. Ve bunun sonucu olarak da hem refah seviyesi çok yüksek ülkeler hem de bir yabancı için çok daha konforlu ülkeler oluyor. Yani siz bu ülkelerde ırkçılı muamelelere maruz kalma ihtimaliniz çok çok daha düşük oluyor. Çünkü ülkenin ekosistemi, yani sosyal ekosistemi buna zaten hazır ve buna alışmış. Dolayısıyla bu ülkeler çok daha rahat ettiriyor. Ama bizim Türkler için şöyle bir dezavantajı var bu iki ülkenin. İkisi de çok uzak. Yani siz Avustralya'ya 24 saatte gidiyorsunuz ve direkt uçuş yok. Kanada'ya hani direkt uçuşlar hem Toronto hem Vancouver başladı ama hani Almanya, İngiltere ya da İrlanda ya da kıta Avrupa'sında herhangi bir yerden kendi ülkenize bayramlarda, tatillerde gelmeniz çok çok daha konforlu. Hem üniversite sırasında hem de o iş deneyiminiz sırasında. Ama böyle bir durum var. Avustralya'nın Kanada karşısında bir başka artısı daha var. O da iklimi. Yani Kanada malum Vancouver şehri dışındaki yerler çok çok soğuk. Yani o kadar soğuk ki mesela Montreal'de şehir merkezinde bütün binalar yer altından birbirine bağlanmış durumda. Hani ülkenin kuzeyindeki bütün üniversite kampüslerinde de binaların arasında yer altından geçiş var. Yani kışın o kadar soğuk oluyor ki yani insanları uyarmaya başlayabiliyorlar. İşte bugün çok acil bir işiniz yoksa dışarıya çıkmayın diye insanları soğuktan dolayı uyarıyorlar. Ve bundan dolayı da işte şehir merkezlerinde ya da bazı kampüslerde bütün binalar yer altından birbirine bağlanmış durumda. Dolayısıyla o soğuk dezavantajı Kanada'nın duruyor. Hani bizim gibi iklimlerden de gidildiğinde biraz daha konforsuz oluyor orası. Dolayısıyla bu iki ülke hani yeni mezun bir üniversite üniversiteden yeni mezun bir arkadaşımız ya da mezun olacak bir öğrencimiz için aynı fırsatları diğer ülkelerdeki öğrencileri olduğu gibi sunuyor. Yani bu ülkelerde hem üstelik eğitim sırasında da çalışma izni var. Eğitim sonrasında da çalışma izni var ama bunun ötesinde iş bulmak da görece daha kolay. Daha muhafazakar olan, hani daha kapalı ülkelere kıyasla. Dolayısıyla bunlar evet çok net bir şekilde pozitif ayrışıyor.
Hocam burslara gelmek istiyorum. Başka sorular da var tabii ama Kanada için hep şunu duyuyoruz. Milli sporculara, ciddi anlamda bir üniversite bursu var mı? Yüzücüler açısından hocam.
Evet, sporcu bursu özellikle Kuzey Amerika ülkeleri olan bir Amerika, iki Kanada'da var. Lisansta daha çok var. Yani biz lisede öğrenciysek, milli yüzücüysek, işte futbol oynuyorsak, çok iyi bir basketbol oyuncusuysak, sporcu bursu diye ayrı bir kategori var. Ve bunun da yine en fazla fırsatın olduğu ülke uzak ara Amerika. Yani siz o sporu o üniversitenin takımında devam ettiriyorsunuz ve bunun karşılığında da okul size tam burs veriyor. Ne demek tam burs? Hem eğitiminiz, hem konaklamanız, hem uçak biletiniz karşılıyor. Bizim öğrencilerimiz arasında işte yüzücüler, mesela en son geçen sene futbol oynayan bir arkadaşımız da full burslu olarak gitti. Bu seçimler akademik seçimler olmuyor. Yani akademisyenler, hocalar karar vermiyor. Sporcu bursuyla gidildiği için işte koçlar karar veriyor. İşte bu öğrencinin performans verileri ve işte voleybol oynuyorsa voleybol maçının görüntüleri gönderiliyor. Bunun da bir milli sporcuysak tabii çok daha şansımız artıyor. O çünkü önemli bir kriter sporcu performansını belirlemek açısından. Dolayısıyla sporcu bursu diye bir şey var ama master'da çok az. Çok az var derken yani bunun hepsinin istisnası var. Yani benim bir öğrencim kürek evet, takımındaydı Türkiye'de ve kürekçi olarak İngiltere'de Londra'da Westminster Üniversitesi'nden master bursu aldı. Yani bunlar her zaman bu örnekler verilebilir ama normalde bir sporcunun İngiltere'de master bursu alma ihtimali çok çok düşük. Bu Amerika'da daha fazla ve yine master yerine lisansta çok çok daha fazla. Dolayısıyla sporcu bursu diye bir şey var.
Aslında
yine
şartları zorlamak lazım. Doğru mu hocam? İngiltere'de.
Tabii yani herkes için oturup konuşmak lazım. Dediğiniz gibi her şeyin de istisnası var. Hani burslar konusunda yine akademik burslara dönersek, doktora da burs almak da yine mesela master'a burs almaktan daha kolay. Bu bağlamda mesela Amerika'da master ve doktora beraber sunulan programlar var. Siz hani bursu doktora ve master'a beraber almış oluyorsunuz böyle bir program. Çünkü üniversite şunu istemiyor genellikle. Hani sadece master'a gelsin, ayrılsın ve ben ona burs vereyimden ziyade hani doktora da çok daha fazla ihtiyaç olduğu için dünyanın her yerinde akademisyene. Dünyanın her yerinde akademisyen olarak o ülkelerde kalmak da daha kolay. İşin doktora kısmında burs almak da çok çok daha kolay. Hani zaten doktora normalde üstüne para verilip yapılacak bir şey değil. Hani bir doktor öğrencisi olarak söyleyebilirim bunu. Genelde doktora yapan ücret alır. Evet. Ücret ödemez.
Hocam doktora konusu açılmışken ben Avustralya'da bulunduğum dönemde bir arkadaşla tanışmıştık. Kendisi doktora yapıyordu ama nasıl geldiğini bana anlatmıştı, sormuştum, merak etmiştim. Üniversitenin hocasını buluyor ve hocayla yazışıyor internet ortamında ve kendisi durumunu anlatıyor, ikna etmeye çalışıyor ve profesör üniversiteye öğrenciyi kabul etmesi için bir çağrıda bulunuyor ve vizesi, efendime söyleyeyim kalacak yeri, her şeyi hazır bir şekilde öğrenci geliyor ve doktorasını yapıyor. Ben doktora yaptığı için de başka bir yerde de çalışması yasak, hem doktorasını yapıyor hem hocaya yardımcı oluyor hem de üniversiteden maaş alıyordu. Ne zaman ne yapıyorsun filan diye aradığımızda ya da sorduğumuzda balık tutmaya gidiyorum diyordu devamlı. Hocam böyle bir imkan var mı?
Master programı ile doktora programı arasında çok çok önemli farklar var. Bu farklardan bir tanesi de girerkenki farklar. Türkiye'de de aynı farklar var. Yani Türkiye'de ya da yurt dışında master programına başvuruyorsanız genellikle bu başvurunuz merkezi olarak değerlendirilir. Sizin not ortalamalarınız, işte sınav skorlarınız, İngilizce seviyeniz, referans mektuplarınıza göre bir karar verilir. Ve bu genelde de bir sisteme bağlıdır. İşte çarpanları vardır. Not ortalaması çarpı şu, ALES çarpı şu ya da Amerika için CIMET çarpı şu. Bunlar olacak. İşte bunlara göre en iyi öğrenciler kabul edeceğiz gibidir. Ama doktora öğrenciyle hocanın birebir birkaç yıl beraber çok sıkı çalıştığı bir program. Bir hocayla o araştırma konusunda. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında doktora kabul kararını uluslararası ofisler ya da bölümler vermez. Doktorayı da sizinle beraber çalışacak olan hocanız verir. Dolayısıyla Türkiye'de de doktora yapmayı düşünüyorsanız aynı şeydir. Hocayı bulursunuz. Hocayla önce anlaşırsınız. Hoca size der ki tamam sen başvur ben seninle çalışırım der. Bunun akademik geleneği böyledir. Türkiye'de de böyledir, yurt dışında da böyledir. Ondan sonra işin bürokrasisi devam eder. Ha sizin notlarınız çok düşüktür, ALES'iniz çok düşüktür. Aynı şekilde Amerika için, İngiltere için CİMET'iniz çok düşüktür. Zaten ilk barajı geçemezsiniz. Ama bunu geçiyor olmanız yetmiyor. Dolayısıyla doktora yapacaksak biz kesinlikle ister Türkiye'de ister yurt dışında hocayı bulup hocayla yazışıyor olmamız lazım. Çünkü o kabul hocanın üzerinden geçecek. Hocalar işte sizden bir takım bilgiler isteyebilirler, yazışmalar gider gelir. Ve hocayı belirlerken de konuya göre hoca belirlenir. Yani siz işte endüstri mühendisliğindesiniz sözü gelimi ve master'ınızı da bitirdiniz. Doktora da çalışacaksınız. Konunuz ne? Yöneylem araştırması olabilir. Üretim planlama olabilir. Yapay zeka olabilir. Ya da bölümünüzle ilgili başka bir uzmanlık alanı olabilir. Master'da da çalıştığınız. İşte yöneylem araştırması ise söz gelimi siz yöneylem araştırması hocaları ve o konuda araştırma yapmış hocaları bulursunuz. Bunları da nereden bulursunuz? Akademik yayınlardan. Yani o hakemli dergilerden. Hangi hocalar o konularda çalışma yapmış, hangi hocalar o akademik veri tabanlarından hocalara ulaşıp ne mümkünse mesela siz yapay zeka çalışacaksınız ama işte yapay zeka hangi modeli, sürü zekası çalışacaksınız. Sürü zekasını çalışmış hocalar, o konuda yayın yapan hocaları bulursunuz ve onlarla irtibata geçersiniz. Hoca okey dediği zaman zaten mevzu biter. Ondan sonra hele hele yurt dışında siz doktora için bir kere okey aldıktan sonra hoca araştırma fonundan, işte üniversitenin doktora fonundan size zaten bir şekilde o bursları ayarlar ve siz asistan olarak hocanın araştırma ekibine katılarak gidersiniz. Dolayısıyla bu akademik kültürde, akademik gelenekte doktora ile master arasında daha henüz girerken bile çok önemli fark var. Hani Türkiye için de bu bilgiyi vermiş olayım. Yani ben Yıldız Teknik'te master başvurusu yaparken hani normal başvuruları yaptık, mülakatlara girdik. Dizdiler bizi sonunda. İşte not ortalaması, mülakat notu, İngilizce notu, ALES notu. İlk 20 kişiyi aldık dediler, aldılar. Ama ben Türkiye'de doktoraya giderken, katılırken önce birkaç üniversitede benim araştırma yapmak istediğim konuyla ilgili hocalarla görüştüm. İşte bazı yerlerde hocalar dediler ki yok ben doktor öğrencisi almak istemiyorum. Bazısı dedi ki ben şu anda seni düşünmüyorum. Bazı dedi ki evet ben seninle çalışabilirim ama bak bana bu konularda söz ver falan dedi. Dolayısıyla hocayla görüştükten sonra işin bürokrasisi işte Fen Bilimi Enstitüsü ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanı çıkıyor. İşte hangi kriterlerle kaç doktor öğrencisi alacaklarını söylüyorlar. Zaten genellikle de o alacakları doktor öğrencisi sayısını hocalardan alıyorlar. Yani hocalara soruyorlar doktora adayınız var mı? Var. Kaç tane var? İşte bir hocanın var, iki hocanın var, üç hocanın var. Üç kişilik kontenjanı eğiliyorlar. Dolayısıyla ben bunları hani Türkiye'de deneyimledim. Yani yurt dışı eğitim danışmanı olarak da zaten her gün öğrencilerimize danışmanlık yaparken, yönlendirirken konuştuğumuz ve içinden geçtiğimiz süreçler bunlar. Elhasıl bu kadar uzun konuştuk. Aslında iki şey söyledik. Bir, doktora konusu hocalardan geçer. İki, doktora konusunda burs çok çok çok daha kolaydır master'a kıyasla.
Master daha zor.
Master'da burs tabii daha zor. O yüzden hani biz üniversite mezunuysak master doktora beraber programları bakabiliriz. Özellikle yine Amerika'da bunlar çok yaygın.
Master doktora birlikte olursa burs imkanı daha mı kolay olur Amerika'da?
Evet daha kolay oluyor. Yani orada da şöyle farklar var. Yani mesela İngiltere, Avustralya gibi ülkeler de doktora Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'deki doktora Amerika ve Kanada'daki gibi. Ne demek bu? Türkiye'de biz doktora programına girdiğimizde bir yıl ders alıyoruz doktora derslerini. Amerika'da da öyle. Sonra da üç yıl tezimizde çalışıyoruz. Araştırma konumuzda çalışıyoruz. İngiltere'de ise doktora öncesi ders olmaz. Doktora ya girdiğinizde direkt araştırmaya girersiniz. O yüzden de üç yılda biter İngiltere'de doktora. Şimdi Amerika'da doktora ve master programlarını birleştiriyorlar. Genellikle o bir yıllık doktoranın dersi iki yıla uzuyor. Hani ilk yıl master dersleri, ikinci yıl doktora dersleri gibi ortak dersler de var. İki yılda size ders kısmını bitirtiyorlar. Ve sonra iki yılın sonunda araştırmaya başlıyorsunuz. Ve master ve doktora derslerini hani Amerika'da, Türkiye'de olduğu gibi araştırmadan önce dersler var ya doktorada. Master'da evet. Doktora derslerini birleştirip 2 yılda size tamamlattırıp sonra araştırmaya geçiriyorlar.
Peki, yani
İngiltere'de çok yaygın.
İngiltere'de hocam direkt affedersiniz, direkt doktoraya başvuru yaptıktan sonra hemen araştırma başlatılıyor dediniz ya.
Evet.
Ders yok
o
mu?
Yüzden ders yok. İngiltere'de ders olmaz.
Sadece
İngiltere'de
araştırma. Çok iyi.
Direkt araştırma. 3 yıl direkt araştırmaya gidersiniz. Dolayısıyla İngiltere'de doktora yapacaksak böyle adapte olacağız, konulara hakim olacağız, araştıracağız, 1 yıl derslerde geçecek bir durum yok. Hatta İngiltere çok enteresandır. İngiltere'de master 1 yıldır. Bizdeki master 9 ay ders, 3 ay tez. 12 ayda master biter. Amerika'daki gibi 2 yıl değildir. Ya da Türkiye'deki gibi 1 yıl dersler sonra 1 yıl tez değildir. 1 yılda 12 ayda İngiltere'deki masterlar biter. Fakat İngiltere'de coursework ya da TOEFL master programı dediğimiz masterlar böyledir ve Türkiye'dekine denktir. Bir de İngiltere'de research master programları var. Master of Philosophy ya da Master of Research diye geçer. 3 yıllık doktora programının ilk 2 yılıdır Master of Research ya da Master of Philosophy. Dolayısıyla İngiltere'de doktora yapanların ilk 2 yılın sonunda bir Master of Research ya da Master of Philosophy diplomasını alırlar. Son yılda bitirdiklerinde doktora alırlar. Dolayısıyla doktoranın ilk 2 yılı Master of Research gibi. Dolayısıyla siz İngiltere'de bir üniversitenin web sitesine gidip master araştırdığınızda size sorar. Research Master mı? Coursework Master mı? Siz Coursework'e bakmalısınız lisans mezunuysanız. Research Master niye var? Onun da şöyle bir fonksiyonu oluyor. Genellikle İngiltere'de doktorayı direkt kabul de alabilirsiniz. Şartlı kabul de alabilirsiniz. Şartlı kabulün sonu şöyle bir fonksiyonu oluyor.
Evet.
2 yılın sonunda size doktora unvanı verecek akademik yetkinlikte olmadığınızı düşünebilir üniversite. O zaman size Master of Research diplomasını verir. Der ki yani siz doktor olmayacak ama şimdi boş da gönderemeyiz. Hani ilk Master of Research'u verir size
evet.
Ve geri gidersiniz. Dolayısıyla bazen doktora kabulleri, İngiltere'den size bir doktora kabulü gelir. Der ki biz sizi Master of Research'a kabul ettik. Doktoranıza da şartlı kabul ettik. Master of Research'teki performansınıza bakarak karar vereceğiz. Bu şekilde giden bir öğrenci o Master of Research'te o performans sağlamamışsa doktoraya devam edemiyor. Master of Research'ı alıp geri dönüyor. Benzer şey İngiltere'de coursework masterlarda da var. Hani 9 ay ders, 3 ay tez dedik ya. 12 ay coursework masterlar.
Evet.
Onlarda da şöyle İngiltere'de tezsiz master olmaz. Ders artı 3 ay tez olur. Fakat derslerin sonunda siz yeterli performans sergileyemediyseniz size tez yazdırmayıp postgraduate diploma verip ülkenize gönderirler. Postgraduate diploma da lisans üstü diploması demek. Bunun aslında Türkiye'de birebir bir karşılığı var artık. Tezsiz masterlar diyebiliriz.
Evet,
dolayısıyla hiç tez yazmadan postgraduate diplomayla da dönebilirsiniz. Yani o tez herkesin yazma hakkı elde ettiği bir şey değil aslında. Bu kabuller nasıl yani şöyle durumlar oluyor. Yani bir üniversite doktoraya şartlı kabul veriyor. Bir üniversite direkt kabul veriyor. O zaman direkt kabul bizim için daha cazip oluyor. Aynı şekilde mesela İngiltere'de master'a başvuruyorsunuz. Postgraduate diplomayı kabul ettik ama tez yazıp yazdırmayacağımıza sonra karar vereceğiz diye size böyle bir şartlı kabul gelebiliyor İngiltere'den de. Dolayısıyla bu aslında çok hani teferruatlı işin akademik kısmına gittiğimizde detaylı konular aslında bunlar. Ama işin hani başa dönersek biz
evet.
Hani çalışma izinleri, eğitim sonrasını konuştuk ama belki eğitim sırasındaki çalışma izini de biraz konuşmak gerekir. Çünkü hani Almanya, İngiltere, Amerika, Kanada gittik. Eğitim sırasında çalışıp masrafları karşılayabilir miyiz? Bütün masrafları karşılayabilir miyiz? Yani çok önemli bir soru aslında yurt dışını düşünen öğrenciler için. Orada da İngiltere'de de, Amerika'da da, buyurun.
Aslında çok önemli bir konuyu tabii değindiniz. Hocam tabii onunla ilgili başka bir program yapmamız lazım. Çünkü süremiz
doldu.
Şöyle yapalım. Gerçekten çok akıcı, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Bilhassa burs yani alanı bizi çok celp etti. Yani bu noktada neler yapılabilir bunu da değerlendirdik. Şöyle yapalım, sizden bir söz alalım. Dinleyicilerimizin huzurunda inşallah ülke olarak da bunu bir başka programda inşallah tekrar değerlendirelim eğer uygun görürseniz. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bilgiler verdiniz. Bu alanda çok ciddi deneyimleriniz var. Öğrenci anlamında vakalarımız var. Evet, kıymetli Rahmi Mesut Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdıkları için hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterseniz ben bir hani mesaj atmanız yeterli. Emir telakki ederim. Her zaman elimden geldiğince deneyimlerimi paylaşmaktan büyük bir şeref, memnuniyet duyarım. Tekrar ağırladığınız için, davet etmeyiniz için, beni buraya layık gördüğünüz için dinlemek üzere çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Allah razı olsun. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sona gelmiş bulunmaktayız. Programımızda göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer dinleyicilerimiz. Efendim, kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirsiniz. Efendim, haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.